11. Maliye Teşkilatı. Gülhane hattından önceki Osmanlı maliyesi hakkında genel bir hatırlatma. Osmanlı maliyesinin temel prensipleri. Osmanlı Türklerinin kurduğu devlet idaresinin temel prensibi memleketi bayındır, halkı da refahlı bir halde tutmaktı. Reaya, tebaa, tanrı emaneti olarak kabul edildiği için devletin başlıca vazifesi onun durumunu düzenlemek ve refahını sağlamaktı. Saltanat anlar ile ve anlardan tahsil olunan hazineyle ve memleketin bayındırlığı ile olur gerçeği ilke kabul edilmişti. Kanuni Sultan Süleyman bir gün meclisinde bulunanlara bu memleketin hakiki efendisi kimdir sualini sorunca zat-ı hazreti padişahlarıdır diye verilen cevabı kabul etmemiş ve hakiki efendi reayadır demek suretiyle asırlarca sonra herkesçe idrak edilecek bir hakikati ifade etmişti. Halka bu derece önem verdiği için devletin zenginliğinin ölçüsü hazinesindeki servet değil, fakat halkın idaresindeki mal ve mülktü. Padişahın mala meyli, devlet adamlarının servete düşkünlükleri bu esaslara göre devlet için zaaf sebebi sayılmaktaydı. Halkın devlete vereceği vergiler şeriat hükümlerine ve varlık kudretine göre kanunnamelerle tespit edilmişti. Bu vergilerin dışında her ne suretle olursa olsun ondan vergi alınmasını bilginler uygun görmemişlerdir. Riaya fukarasının tahammüllerinden ziyade mal tahsilini bir hanın temelinden toprak alıp satına sarf etmeye teşbih eylemişler ve temelden alınan toprakla temele zaaf gelip sütuhunsa ol ağırlığı çekmeye iktidarı kalmayıp tamamen yıkılmasına sebep olur demişlerdir. Maliye Teşkilatı. İlk Osmanlı hükümdarları devrinde maliye teşkilat ve idaresinin başında defterdar bulunuyordu. İmparatorluğun genişlemesi üzerine sonraları bu teşkilata ikinci bir defterdar daha eklendi. Bu defterdarlardan birisine Rumeli defterdarı, diğerine de Anadolu defterdarı denildi. Rumeli defterdarı aynı zamanda baş defterdardı. Yavuz Sultan Selim, Suriye'yi fethettikten sonra imparatorluğa kattığı yeni eyaletlerin mali işlerini çevirmek için merkezi Halep olmak üzere üçüncü bir defterdar tayin etti. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Tuna ve Macaristan için dördüncü bir defterdar tayin edildi. İkinci Selim ve üçüncü Murat zamanlarında Anadolu defterdarlığı 3'e, merkezi Halep'te olan Suriye defterdarlığı da 5'e bölündü. Fakat bu taksimat biraz sonra kaldırıldığı gibi Macaristan'ın elden çıkması üzerine Tuna ve Macaristan defterdarlığı da lağvedildi. Ondan sonra imparatorluğun maliye teşkilatında 3 defterdar kaldı. Baş defterdara şıkkı evvel, ikincisine şıkkı sani, üçüncüsüne de şıkkı salis defterdarı denildi. Baş defterdar devrin maliye bakanıydı. Diğer ikisi gerçek vazife ve yetkisi olmayan paye ve ünvan sahipleriydi. Baş defterdar devlet erkanının büyüklerindendi. Rumeli Beylerbeyi ile aynı payede sayılırdı. Bu sebeple vezirliğe yükseltilebilirdi. Divan toplantılarında bulunurdu ve vezirle kazaskerlerden sonra yer alırdı. 17. yüzyıldan sonra devletin bütün mali işlerinden sorumlu tutuldu. Önemli mali meseleler hakkında sadrazamla görüşmeler yapardı. Padişaha da arzda bulunmak yetkisine sahipti. Hazinenin bilançosunu tutar, sadrazamın muvaffakatiyle hazine namına ödemeler yapar, asker ocakları maaşlarının zamanında verilmesini sağlar, padişahın hususi gelir kaynaklarını kontrol eder, devlet adına yapılacak müsaadelerin usulü dairesinde yapılmasına ve daha bu gibi önemli işlere nezaret ederdi. Savaş çıktığı zaman orduyla beraber savaş alanına giderdi. Emri altında devletin mali işlerini çevirmek için 19. yüzyılın başlarında şu kalemler, daire vardı. 1. Büyük Ruznamçe Kalemi. Diğer kalemlerden kendisine gönderilen hesaplara göre devletin gelir ve giderini tespit eder ve her yıl için bir dereceye kadar bütçe denebilecek bir icmal hazırlardı. 2. Baş Muhasebe Kalemi. Ordunun silah ve mühimmat hesaplarını, mukataaları ve malikaneler gelirlerini, eyaletler cizyelerini, Rumeli ve Anadolu garnizonlarındaki askerlerin hesaplarını, şehremini, tersane emini, arpa emini, mutfak emini ve darphane nazırlarının hesaplarını görürdü. 3. Anadolu Muhasebesi Kalemi. Türlü malikanelerin gelirlerinin, adalar denizindeki askerlerin ve askerin tekaüdlük ulufelerinin hesaplarını tutardı. 4. Süvari mukabelesi kalemi. Dahildeki subayların, saray kapıcılarıyla seyislerinin, süvarilerin ulufelerine ait hesapları tutardı. 5. 6. Sipahi ve silahdarlar mukabelesi kalemi. Sipahi ve silahdarların hediye varaklarını sahiplerine verirdi. 7. Harameyn muhasebesi kalemi. Selatin camilerinin, Mekke ve Medine'ye mahsus vakıfların Rumeli'de bulunanların hesaplarını ve Rumeli'deki camilerin imam, hatip, müezzin ve daha bu gibi hayrat hademesinin hesaplarını tutardı. 8. Cizye muhasebesi kalemi. Müslüman olmayan tebaanın vermekle ödevli olduğu vergiyi kontrol ederdi. 9. Mevkufat kalemi. Bedeli nuzul ve avarız gibi olağanüstü vergileriyle sefer esnasında askerlere ayniyet veya para olarak verilmek üzere ambarlara girmiş olan değerlerin hesabını tutardı. 10. Maliye kalemi. Vakıf mütevellilerine ve hayrat kademesine verilen beratları hazırlar ve mali işlere dair olan fermanları tanzim ederdi. Bu fermanlar defterdarın işareti ve padişahın tuğrasıyla son şeklini alırdı. 11. Küçük ruznamçe kalemi. Kapıcı başıların, çaşnigirlerin ve deniz askerlerinin hesaplarını tutardı. 12. Piyade mukabelesi kalemi. Yeniçeri, topçu ve abacı askerlerinin hesaplarını tutardı. 13. Küçük efkaf muhasebesi kalemi. Efkaf müstahdemlerinin tekaüt maaşlarının hesaplarını tutardı. 14. Büyük kale kalemi. Avusturya hududu üzerinde bulunan Bosna Saray ve Belgrad gibi kalelerin kayıtlarını muhafaza ederdi. 15. Küçük kale kalemi. Arnavutluk ve Mora'daki kalelerin kayıtlarını muhafaza ederdi. 16. Muavin mukatası kalemi. Ergani ve Keban altın ve gümüş madenlerini, tütün ziraati resmiyle İstanbul ve Rumeli gümrüklerinde tütün üzerinden alınan resmi, aynı yerlerde meyve üzerinden alınan resmi, Eflak ve Boğdan eyaletlerinin vergisini ve Kıptilere tarh edilen vergiyi kontrol ederdi. 17. Salyane mukatası kalemi. Derya kaptanlarının Tatar Kiray ailesi efradının Kırım'ın Ruslara geçmesinden önce Kırım Hanı ile nazırlarının hesaplarıyla meşgul olurdu. 18. Haslar mukatası kalemi. Padişahın, hanedan azasının, vezirlerin ve emirlerin haslarının kayıtlarını tutar. Bundan başka Larisa gümrüklerinin, Suriye tütünlerinin, ham ve işlenmiş yünlerinin iltizamlarına bakardı. 19. Baş mukatağı kalemi. Akkerman, Rusçuk, Silistre ve Kosova'daki iltizamların, Filibe, Tatar pazarcığı vesairenin çeltik resimleri iltizamlarının, Enos, Selanik, Langaza vesaire yerlerdeki Tuzlalar iltizamının, balık iltizamının, Karadeniz'deki bütün limanlarla gümrük resimleri iltizamlarının yıllık işleriyle uğraşırdı. 20. Harameyn mukatası kalemi. Mekke ve Medine'ye mahsus ve Anadolu'da kain ve vakıflarla Anadolu'daki camilerin hademe-i hayratına mahsus kayıtlarla meşgul olurdu. 21. İstanbul mukatası kalemi. Selanik ve Tırhala mukataları, İstanbul ve Edirne çarşıları resimleri, altın ve gümüş işlemeli evani resmi, ham ipek resmi hesaplarıyla meşgul olurdu. 22. Bursa mukatağı kalemi. Hüdavendigâr eyaletinin yıllık mukatağalarıyla ilgili işleri görürdü. 23. Avlonya mukatağı kalemi. Avlonya ve Ağrıboz ve Rodos mukatağalarına müteallik işlerle uğraşırdı. 24. Kefe mukatağı kalemi. Kırım'ın elden çıkması üzerinde Anadolu'daki birkaç mukatağaların muamelelerini görürdü. 25. Tarihçilik kalemi. 10. kalemden çıkan bütün evraka tarih koyar ve cizyenin muhtelif gelirlerinden alacağı olanlara verilecek havaleleri hazırlardı. Vergi sistemi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Gülhane hattının ilanına kadar geçen zaman içinde gelişmiş bulunan vergi sistemi iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm şer'i vergiler, ikinci bölümde örfi vergilerdir. Şer'i vergiler vasıtasız, zekat, aşar, haraç ve cizyedir. Zekat, Müslümanlardan varlıklı olanların fakir dindaşlarına vermekle mükellef oldukları bir nevi sadakadır. Zaruriye ihtiyaçları aşan yıllanmış mallardan 1/40 verilmek suretiyle eda edilir. Varlıklı tarafından ehline doğrudan doğruya verilmesi esassa da, hükümetin üzerinde velayeti haiz bulunması sebebiyle hükümete verilmesi de caizdir. Aşar, öşür, onda bir manasındadır. Cem-i aşardır. Hasat vaktinde toprak ürünlerinden alınan mal vergisidir. Ürünlerinden öşür alınan toprağa arazi-i öşriye denir. Bir toprak fethedildiği vakit onu fethedenler arasında taksim edilirse veyahut fetihten önce sahipleri Müslüman olur da onlara temlik edilirse o toprak arazi-i öşriyedir. Öşür her ne kadar onda bir demekse de zamanla vergiye delalet eden mana nispeti değişmiştir. Haraç, Müslüman olmayan halkın vermekle ödevli olduğu toprak vergisidir. Üzerinden haraç alınan toprağa arazi-i haraciye denir. Fetih sırasında sahipleri Müslüman olmayan topraktır ki vergi ödemek şartıyla sahiplerine bırakılmıştır. Haraç, muvazzaf ve mukassem olmak üzere iki kısımdır. Haracı muvazzaf, toprağın ölçülmesi suretiyle dönüm üzerinden alınan sabit vergidir. Haracı mukasseme, toprak ürünlerinden yılda bir defa ondan yarısına kadar alınan hissedir. Cizye, Müslüman olmayan halktan askerlik hizmetinden muafiyeti karşılığı olarak alınan şahsi vergidir. Şahısların ödeme kudretlerine göre âlâ, evsat, edna olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Çocuklar, kadınlar ve papazlar bu vergiden muaf tutulmuştu. Bundan başka Müslüman olsun olmasın çingenelerden de yılda fert başına muayyen bir vergi alınmaktaydı. Diğer şer'i vergiler, gümrük, madenler ve lokata resimleriydi. Gümrük resmi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir iskelesinden diğerine deniz yoluyla ve bir şehir ve kasabasından diğerine kara yoluyla nakledilen eşyalar üzerinden alındığı gibi, yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen eşyadan kapitülasyonlarda yazılı hükümler dairesinde alınırdı. Madenler, toprak üstünde ve toprak altında bulunan cevherlerdir. Arazinin herhangi nevinde olursa olsun bulup çıkaran beşte birini devlete vermekle mükellef tutulmuştur. Lokata, sahibi belli olmayan bulunmuş mal ve mülktür. Varisi olmadan ölen kimselerin mal ve mülkü de devlet eline geçer. Bu vergi ve resimlerden başka ticaret eşyası üzerine türlü isimlerle konan resimler. Müstesna vilayetlerin verdiği vergiler. Anadolu ve Rumeli kıtalarında özel vergi sistemine tabi vilayetler vardır. Şunlardır: Sayda, Halep, Bağdat, Basra, Musul, Trablusgarp, Bingazi, Hicaz, Yemen. Bu eyaletlerden Hicaz'la Basra'nın toprağı öşre ve diğerlerinin toprağı da haraca tabiydi. Bunlar fetholundukları zaman tımar ve zahmet usulüne sokulmamış ve mali işlerine merkezden müdahale edilmemiştir. Ahalisi eskiden ne gibi tekalifle mükellefse o tekalif devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda muhtar veya yarı muhtar bir statüye sahip eyaletler Osmanlı Devleti'ne yılda kesenek olarak bir vergi vermekteydiler. Bu vergiye İrsaliye Hazinesi ismi verilirdi. İmtiyazlı eyaletlerden Mısır 30 milyon, Eflak 2 milyon, Boğdan 1 milyon, Sırbistan 2 milyon 300 bin, Sisam 400 bin, Aynaroz 87 bin kuruş değerinde İrsaliye Hazineleri gönderirlerdi. Bu hazinelerin de tutarı 35 milyon 787 bin kuruştu. Bütün bu resim ve vergilerden başka ticaret ve istihlak eşyalarından ve hayvanlar üzerinden türlü isimler altında alınan vergi ve resimler de vardı. Örfi vergiler. Devletin devamlı veya olağanüstü ihtiyaçları için padişahın emirleriyle konmuş ve alınmış olan vergilerdir. Esas itibarıyla geçici olmaları lazım gelirken zamanla devamlı olmuşlardır. Mahiyetleri itibarıyla iki bölüme ayrılırlar. Savaş ihtiyaçları için tarh edilmiş olanlarına adi vergiler, hiçbir makul esasa dayanmayıp da keyfi bir şekilde tarh edilenlerine de şakka vergileri denirdi. İstanbul'dan müstesna vilayetlerden ve imtiyazlı eyaletlerden alınmazlardı. Anadolu, Rumeli ve Arabistan vilayetlerinden alınırlardı. Hazineler. Devlet gelirinin bir kısmı zaruri masrafların ödenmesi için müri hazinesine alınırdı. İhtiyaçtan fazlası da iç hazine denilen enderun hazinesine konurdu. Savaş halinde veya olağanüstü haller vukuunda bu hazineden karşılık sağlanırdı. Darphane-i Amire hazinesi bu iç hazinenin bir dalıydı. 3. Selim devrinde Nizam-ı Cedid masraflarını karşılamak için bir de İrad-ı Cedid hazinesi kuruldu. Fakat bu hazine 4. Mustafa zamanında Nizam-ı Cedid'le birlikte ilga edildi. Gülhane hattının ilanından önce Osmanlı maliyesinde ıslahat teşebbüsleri. Osmanlı Devleti'nin mali teşkilatı ve vergi sistemi, yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere Orta Çağ karakterini taşımaktaydı. Esasları basit olmakla beraber devrine göre mütekamil ve ileriydi. Fetihler sırasında bazı bölgeler için kabul edilmiş olan özellikler bakımından tam bir vahdet göstermiyordu. Mısır, Eflak, Boğdan, Sırbistan, Sisam ve Aynaroz siyasi, idari ve dini imtiyazlara sahip oldukları gibi mali imtiyazlara da sahiptiler. Mali bakımdan devletle olan ilgileri her yıl maktu bir vergi vermekten ibaretti. Sayda, Bağdat, Basra, Musul, Trablusgarp, Bingazi, Hicaz ve Yemen eyaletleri ise onlarda imtiyazlı eyalet olarak kabul edilmişlerdi. Fethedildikleri vakit tabi bulundukları mali rejim değiştirilmemiş, devam ettirilmişti. Anadolu ve Rumeli eyaletlerine gelince ortak bir mali teşkilat ve vergi sistemiyle idare edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı müesseselerinde görülmeye başlayan çözülme, maliye teşkilatında ve vergi sisteminde de kendini göstermiştir. Şer'i esasa dayanan vergiler, şeriatın bekçisi olan ulema sınıfının inhitata düşmesiyle nazımsız ve kontrolsüz kalmıştır. Rüşvet, maliye müessesesine de sirayet etmiş ve gelirlerin azalmasına sebep olmuştur. Bundan başka örfi vergiler de gelişi güzel arttırılmıştır. Vergilerin alınmasında önceden kullanılmış olan usullerin terk edilmesi de maliye müessesesinin inhitatına sebep olmuştur. Vasıtalı vergiler, kethüdalar ve eminler vasıtasıyla alınırken, sonra iltizam usulüyle mültezimlere ihale edilmeye başlamış ve bu suretle devletle mükellef arasında türlü suistimaller yapan, menfaatçi ve mesuliyet duygusu olmayan bir insan tipi türemiştir. Zamanla tımar ve zeamet kanunnamesine riayetsizlik başlamış, tımar ve zeamet mamulleri ehline verileceği yerde gelirleri mültezimlere satılmaya başlanmıştır. Bütün bu sebeplere padişahla devlet adamlarında ve ulema sınıfında genişleyen para toplama kırsını da eklersek, maliye müessesesinde inhitat amillerinin tablosu bir dereceye kadar tamamlanmış olur. Vergilerin toplanması ve tahsisi. Vasıtasız vergilerin büyük bir kısmı devlet tarafından toplatılmazdı. Hizmet karşılığı hizmetlide bırakılırdı. Padişah, valide sultan, şehzadeler ve sultanlar, sadrazam, kaptanı derya kendilerine tahsis edilen haslarının gelirlerini alırlardı. Valiler ve sancak beyleri tımar ve zeametlerinin gelirleriyle geçinirlerdi. Kadılar mahkeme harçlarından da hisse alırlardı. Mabetlerde hizmet görenlerin masraf ve nafakaları vakıflar tarafından temin edilirdi. Sözün kısası memurlar en büyüğünden en küçüğüne kadar devlet hazinesinden para almazlar, hizmetleri karşılığı kendilerine tahsis edilen vergi veya resim gelirleri veya hisseleriyle maaşlandırılırlardı. Hazineden büyük memurlardan yalnız nişancı, defterdar, şeyhülislam ve kazaskerlere yıllık bir para verilirdi. Bundan başka sarayın masrafları yeniçeri ocağıyla muvazzaf ocakların ulufeleri, donanmanın masrafı hazinece ödenirdi. Hazine, haraç, cizye, gümrükler, irsaliye hazineleri ve vergiler bahsında işaret edilen daha başka gelirlerle beslenirdi. Hazinenin gelirleri doğrudan doğruya maliye memurları vasıtasıyla toplanmazdı. Bu hususta iltizam usulüne başvurulması adet olmuştu. İltizam, devletin gelirlerinden birisi üzerindeki hakkını bir yıl müddetle bir kimseye, ondan peşinen veya taksitle aldığı para karşılığına devretmesidir. Geliri devlet adına fakat kendi hesabına toplayacak adama da mültezim denirdi. İltizam usulü ilk sıralar birkaç muayyen hasılata tatbik edildiği halde, sonraları aşar, hayvan vergisi, gümrük ve daha başka gelirlere de teşmil edilmiştir. Devletin çektiği para sıkıntısı sebebiyle iltizam bir aralık yıllık olmaktan çıkmış ve bir gelir birkaç sene için mültezime devredilmeye başlanmıştır. Maliye müessesenin temellerinden sarsılması devletin itibarını düşürmüş, hazinenin düzenini çığırından çıkarmış, halkın ezilmesine sebep olmuştur. Bu yüzden imparatorluğun ekonomi nizamı bozulmuş ve ahlak seviyesi de düşmüştür. Bu durum karşısında zaman zaman devlet adamlarından bazıları ıslahat yapılması gereğini anlamışlar ve padişahlara sundukları layihalarda ve bu husustaki düşüncelerini belirtmişlerdir. Bu düşüncelere uyularak çok defalar ıslahat yapılmaya teşebbüs edilmişse de maliyenin eski disiplininin sağlanması mümkün olamamıştır. II. Mahmud ilk defa olarak maliyede Batı'nın ileri devletleri tarafından kabul edilmiş olan teşkilatı ve usullerinden iktibaslar yaparak maliyenin yeni bir düzene konulması lüzumunu kavradı. Devrinde defterdarlık kaldırıldı ve Umur-u Maliye Nazırlığı, Maliye Bakanlığı kuruldu. Maliye daireleri bu bakanlığa bağlandı. Tımarlı askerlerin muntazam ordunun içine alınması prensibi kabul edilerek tımar usulü kaldırıldı ve tımar gelirleri hazineye devredildi. Hiçbir esasa dayanmayan müsaade usulüne başvurulmayacağı ilan edildi. Örfi vergilerin kaldırılarak hak ve adalet esaslarına uygun bir tek vergi alınması prensibi kabul edildiği gibi, İslam olsun olmasın bütün tebaanın varlıklarının tespit edilerek varlık esasına dayanan bir vergi sistemi düzenlenmesi için de çalışmalara girişildi. Bundan başka memurlara maaş bağlanmak suretiyle de hazine gelirinin merkezileşmesine doğru kuvvetli bir adım atılmış oldu. Bütün bu ıslahat tedbirleri yeni bir maliye düzeninin kurulması yolunda çalışmalar olmakla beraber eksik ve sistemsizdi. Gülhane hattının ilanından sonra maliyede yapılan ıslahat teşebbüsleri. Abdülmecid'in tahta çıktığı sıralarda mali durum. Abdülmecid'in tahta çıktığı sıralarda Osmanlı Devleti'nin idari ve mali durumu acınacak haldeydi. Muntazam bir vergi sistemi yoktu. Eyalet valileri resimleri ve vergileri diledikleri gibi tespit ediyorlardı. Valiler mahalli ihtiyaçlar için padişahın emrine hazır bulundurdukları askeri kuvvetlerin tahsisatını da sağlamakla ödevliydiler. Vergilerin önemli bir kısmı ayniyat olarak alınırdı. Hiçbir kontrol yoktu. Zavallı mükelleflerden alınan ayni vergiler yüksek olduğu halde hükümet merkezine pek az miktarı gönderiliyordu. Gülhane hattı ve ıslahat fermanında maliye ile ilgili hükümler. Abdülmecid ve ıslahatçı nazırları devletin bütün müesseselerini Batı usullerine göre düzenlemeye karar verdikleri için 1839'da Gülhane hattını ilan ettiler. Bu hatta din ve mezhep farkı gözetilmeksizin haklar yönünden eşit bir tebaa meydana getirmek ve çağdaş manada bir kanun devleti yaratmak hususunda düşünülen prensipler belirtiliyordu. Bu prensiplerden maliye ile ilgili olanlar şunlardı. Mal ve mülk güvenliğinin sağlanması, herkesin kudretine göre vereceği vergilerin tespiti ve bu vergilerin dışında hiçbir suretle vergi alınmaması, iltizam usulünün kaldırılması. Gülhane hattından 17 yıl sonra ilan edilen ıslahat fermanında da vergilerin ve aşarın doğrudan doğruya alınması hususlarının araştırılması, memurların iltizam işlerine girmemeleri, devletin gelirler ve giderlerini gösteren yıllık bir bütçenin tanzimi, bankalar açılması gibi maddeler vardı. Maliye teşkilatında yenilikler. Gülhane hattında maliye teşkilatında ıslahat yapılacağı belirtilmiş olmamakla beraber devletin diğer müesseselerine paralel olarak bu teşkilatta da bir takım yenilikler yapmak zarureti hasıl oldu. II. Mahmud devrinde Maliye Bakanlığı'nın 33 kaleme ayrılmış olan dairelerinden bir kısmı kaldırılmak, bazıları da birleştirilmek suretiyle 8 muhasebe dairesine indirildi. Bu dairelere bağlı 8 de kalem ihdas edildi. Muhasebe daireleri şunlardır. 1. Maliye muhasebesi, devletin gelir ve giderlerinin hesabını tutardı. 2. Sergi muhasebesi, devlet hazinesinden çıkan paraların senetlerini, tanzim ve hesaplarını tutardı. 3. Harameyn muhasebesi, erkek nüfusunun evrakını tutardı. 4. Esham muhasebesi, İstanbul gümrüğü geliri üzerine çıkarılan eshamla madenlerin kayıt ve hesaplarını görürdü. 5. Evkaf muhasebesi, vakıfların işleriyle uğraşırdı. 6. Zecriye muhasebesi, müksirat resimleriyle ilgili işleri ve hesapları görürdü. 7. Harameyn muhasebesi, Mekke ile Medine'ye ait işleri görürdü. 8. Mukataat muhasebesi, mukataa hesaplarıyla uğraşırdı. Vergi sisteminde yenilikler. Umur-u Maliye Nezaretine bağlı dairelere yeni bir düzen verildiği sıralarda vergi sisteminde de değişiklik yapıldı ve vilayetlerde yeni maliye memuriyetleri meydana getirildi. Gülhane hattı imparatorluğun her tarafında aynı zamanda ilan edilemediği için bu yeniliklerde ancak hattın okunabildiği yerlerde tatbik edildi ve zamanla diğer bölgelere de teşmil edildi. Gülhane hattının maliye ile ilgili hükümleri, 2. Mahmud devrinde kaldırılmış olan müsadere usulü hakkındaki muameleyi tespit ve tescil ettiği gibi, 1840'ta yayınlanan ceza kanunnamesiyle bu usule başvurmak suç sayıldı. Bundan başka aynı hükümlerin ruhuna göre devletin her nevi gelirinin doğrudan doğruya hazineye gelmesi ve her türlü giderlerin de hazineden ödenmesi gerekiyordu. İltizam usulünün kaldırılması. Yukarıda Tanzimat'tan önceki vergi sistemi konusunda verilen kısa açıklamadan da iltizam usulünün nasıl bir çıban başı olduğu anlaşılmıştı. Bu usulü devam ettirmek hak ve adalet prensipleriyle telif edilemezdi. Bunu kestiren Meclis-i Ahkam-ı Adliye, hazinece mazbut ve kayıtlı olan her türlü mukataa ve iltizamların mültezimlere ihale edilmesi usulünü tamamen kaldırmaya ve vergi işinin devlet hazinesi mürettebatıyla diğer işlere halel gelmemek ve halka bir günah, lüzumsuz zulüm ve taaddiye sebep olmamak üzere usulü dairesinde her yerin toprak mahsulleri, ticari mevkii, hakiki vaziyeti ve halkın mali kudreti göz önünde bulundurulmak suretiyle muayyen bir nispet dahilinde tahsiline karar verildi. İltizam usulünün kaldırılması ve mültezimlerin vazifelerinin son bulması üzerine devlet sancak ve kazalara resim ve vergileri devlet adına toplamak üzere muassıl ünvanıyla geniş selahiyetli memurlar gönderdi. Bu memurlar sancaklarda valinin başkanlığında toplanan ve kadı, müftü, zabit ve halk tarafından seçilen 4 kişiyle 2 katip tarafından kurulan bir meclisin yardımıyla nüfus ve emlak yazımını sağlayacaklar ve halktan alınacak vergi miktarını tespit edeceklerdi. Müslüman olmayan tebaanın bulunduğu yerlerde metropolitlerle kocabaşılar da bu meclise iştirak edeceklerdi. Kazalarda muhassıl vekilinin de bulunduğu bu karakterde meclisler kurulacak ve çalışacaktı. Muhassıllar doğrudan doğruya maliye nezaretiyle muhaberede bulunabileceklerdi. Bu akıllıca tedbirlerin başarıyla tatbik edilebilmesi için muhassılların bilgili ve ahlaklı kimseler olması icap ediyordu. Halbuki muhassıllar herhangi bir sızıntıya meydan vermemeye fazla itina ettiklerinden birçok yerlerin varidatını kendi haline bırakıyorlar ve bazı yerlerde de devlete çok varidat göstermek suretiyle göze girmek hevesine düşmüş bulunuyorlardı. Selahiyetlerinin genişliği dolayısıyla valinin murakabesine tabi bulunmamaları daha başka kötü icraatta bulunmalarına da sebep oluyordu. Islahatçı nazırlar Hristiyan tebaadan alınmakta olan cizye için de yeni bir usul kabul ettiler. Haddi zatında Gülhane Hattı prensiplerine göre İslam ve Hristiyan tefrikinin kaldırılması icap ediyordu. Fakat devletin bütün mevzuatını bir anda yeni bir kalıba dökmek mümkün değildi. Devlet, Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan tebaanın hamisi kesilen Avrupa devletlerine iyi niyetli olduğunu ifade etmek ve türlü bahanelerle bu tebaa lehindeki müdahalelerini önlemek maksadıyla cizyenin alınmasında da kullanılan iltizam usulüne son verdi. Onun yerine Hristiyan tebaanın bulunduğu kaza ve köylerin hissesine düşen cizyenin reaya koçbaşıları ve vekilleri tarafından toplanılarak maliye hazinesi namına muhassıllara teslim edilmesi usulü kabul edildi. Bu usul Hristiyan halkı mütegallibe ve mültezimlerin şerrinden kurtardığı için memnuniyet vericiydi. Yeni vergi usullerine karşı tepki. İltizam usulünün kaldırılması halktan alınacak vergi tespit edilmeden yapılmıştı. Devlet adına hazine gelirini toplayacak muhassıllar, bir taraftan hakiki vergiye esas teşkil edecek nüfusu ve emlaki yazarken, diğer taraftan da halktan peşin ve taksitlerle alacakları vergi sayesinde devlet ihtiyaçları sağlanacaktı. Yapılacak işi güç, muhasılların da kifayetsiz, oluşa umulan geliri sağlanamadı. Bu, evvelce iltizam usulünden faydalanmış olan mültezimlere, sarraflara ve daha başka mutavassıtlara yeni usul aleyhine propagandalar yapmalarına sebep oldu. Devlet adamlarından bir kısmı Avrupa usullerine düşman, Hristiyan tebaaya haklar verilmesine de aleyhtar bulundukları için eski usullere dönülmesini istiyorlardı. Muhafazakarların ve mutaassıpların el birliğiyle ıslahatı ve ıslahatçıları kötülemeleri 1841'de Mustafa Reşit Paşa'nın azline sebep oldu. Bu sıralar Avusturya Başvekili Prens Metternich'in de Babali'ye Avrupa tarzındaki ıslahatın Osmanlı İmparatorluğu için bir inhitat sebebi teşkil ettiği yolunda bir muhtırası gelmiş bulunuyordu. Mustafa Reşit Paşa yerine geçen muhafazacı Nasırlar, maliyede yeni usulleri terk ederek eskilerine döndüler. 1842 Şubat'ında eyalet gelirlerinin alınması eskiden olduğu gibi askeri komutanlara bırakıldı. Eyalet merkezlerindeki muhasıllar kaldırıldı. Her yerde ileri gelenlerden kurulan bir meclis vergisinin tespitine memur edildi. Aşar iltizama verildi. Cizye, haraçın ruhani cemaatler vasıtasıyla toplatılmasından vazgeçilerek bu hususta da eski usule dönüldü. Maliye sisteminde sarsıntılar. Düzenli bir vergi sisteminin kurulamaması, para değerinin sağlanamaması, israfların artması, devlet gelirini sömüren kötü itiyatların önlenememesi ve nihayet devletin ciddi bir bütçe meydana koymak hususunda aciz göstermesi maliyede ağır ve devamlı sarsıntılara sebep oldu. Yukarıda da açıklandığı üzere Gülhane hattının ilanı üzerine Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları iltizam usulünü kaldırmakla devlet gelirlerine devletin sahip olmasını temin etmek istemişlerdi. Fakat bu hususta hiçbir ciddi hazırlık yapılmadığı ve gereği kadar namuslu memur bulunamadığı için 1-2 yıl sonra tekrar iltizam usulüne dönülmüştü. Vilayet merkezlerinde yapılan müzayedeler hiçbir kontrole tabi olmadığı gibi her türlü teminattan da mahrumdu. Mültezimler vergileri kendi kârlarına tahsil ediyorlardı. Onlarla beraber sarraflar ve kendilerini tutan devlet adamları hazinenin zararına olarak zenginleşiyorlardı. Mustafa Reşit Paşa bile tekrar sadrazam olduğu vakit iltizam usulünü bir olup bitti gibi kabul etmiş ve onu ikinci bir defa kaldırmaya cüret edememişti. Hatta birçok gümrüklerin iltizamını elde etmiş olan bir Ermeni ticarethanesini himaye ettiği ve bu suretle menfaat sağladığı bile halk arasında rivayet edilmekteydi. Devlet gelirini kemiren iltizam mikrobu yanında paranın istikrarının temin edilememesi de devletin mali itibarını devamlı bir şekilde düşürüyordu. Paranın istikrarsızlığı Osmanlı maliyesi sisteminde kronik bir hastalık şeklini almış bulunuyordu. II. Mahmut devrinde ilk defa olarak 1830 kaime adıyla para çıkarılmıştı. El yazısıyla çıkarılmış olan bu para %8 faizli hazine bonosu şeklinde ve en az 100 kuruş değerindeydi. Hiçbir teminat ve karşılığı olmayarak ihraç edilen ve üstelik de sahteleri çıkan kağıt para kısa zamanda değerden düştü. Osmanlı devlet adamları kağıt paranın tabi olduğu milletler arası kaideleri bilmiyorlardı. 1840'ta Bab-ı Ali Avrupa hükümetlerine başvurarak kağıt paraya tereddütsüz ve korkusuz halis sikke nazarıyla bakmaları hususunda kendi tebaalarına emir ve ihtarda bulunulmasını rica etti. Mali işlerde zorla kredi teminine çalışmanın itibarsızlığını neticelendirdiği cevabı verildi. Bunun üzerine ve uzmanların tavsiyesiyle Bab-ı Ali yazılı kaimelerin yerine basılı kaimeler çıkardı. 1842 ve eski madeni paralardan bir kısmını kaldırarak yerlerine ayarı Avrupa madeni paralarının ayarına muadil olmak üzere mecidiye paraları bastırdı. Buna rağmen paranın istikrarı sağlanamadı. Çünkü Osmanlı Devleti kapitülasyonlar rejimi altında yaşıyordu. İç sanayi Avrupa sanayinin gelişmesini takip edemediği için mamul eşyayı yabancı memleketlerden satın almak zorunda kalıyordu. Buna karşılık yabancı piyasalarına sürdüğü ziraat mahsulleri ticaret muvazenesini kendi lehine çevirecek dereceyi bulamıyordu. İhracatın gittikçe azalmasına mukabil ithalatın devamlı olarak artması Avrupa parası yanında Osmanlı parasının mütemadiyen kıymetten düşmesine sebep oluyordu. Paranın itibarını korumak maksadıyla bir bankaya ihtiyaç olduğu fikrini Mustafa Reşit Paşa daha Gülhane hattının ilanı sıralarında bazı arkadaşlarına kabul ettirmişti. Fakat türlü engeller sebebiyle bir banka ancak 1849 yılında Der Saadet İstanbul Bankası adıyla kurulabildi. Hükümet bu bankaya biri Fransız diğeri İtalyan olmak üzere iki direktör tayin etti. Bankaya 25 milyon kuruş yatırarak 100 milyonluk hisse senedi çıkarmak müsaadesi verdi. Fakat teşebbüs müsbet netice vermedi. 2 yıl sonra 25 milyon kuruş eridiği gibi 35 milyon kuruşluk da bir açık meydana geldi. Hükümet bu müesseseyi tasfiye etmek zorunda kaldı. Fakat banka fikrine bağlı kaldığı için Dersaadet Bankası yerine 100 milyon kuruş sermaye ile Osmanlı Bankası adıyla yeni bir banka kurduğu gibi yabancı uzmanların yardımıyla hükümet dairelerinde Avrupa usulü defterisi kabul edildi. İsraflar. Paraya istikrar verilmek için çalışıldığı sıralarda hükümet merkezinde israf hastalığı bir yangın gibi devlet sefinesinin her tarafını sarmıştı. Abdülmecid'in 6 oğlu ve 6 kızı vardı. Oğulları için sünnet düğünleri, kızları için nişan ve düğün törenleri yapılıyordu. Bu şahane törenlerde para su gibi akıtılıyordu. Bundan başka padişah kendisine saray yaptırıyor, köşkler ve yalılar inşa ettirip nazırlarına ihsan ediyordu. Alafranga adetlerin devletin yüksek sosyetesini istila etmesi de israflara yeni bir mecra açmıştı. Abbas Paşa'nın valiliği sırasında Mısır'dan İstanbul'a göç eden zengin Mısırlıların yüksek fiyatla köşk ve yalı satın alarak Avrupa mobilyasıyla tefriş etmeleri İstanbulluları tahrik etti. Onlar da Alaturka eşyalarının yanına alafranga mobilya vesaire eklediler. Paytonlar ve süslü arabalar edindiler. Hizmetçi ve halayık kafileleri beslemek suretiyle haşmetlerini artırmaya başladılar. 50 bin köle yanında 40 bin hizmetçi İstanbul'un bu sıralar beslemek zorunda kaldığı müstehlik nüfusu hakkında bir fikir verebilir. Kırım Muharebesi sırasında Fransız, İngiliz ve Sardunyalı askerlerin İstanbul'da bulundukları müddetçe çok para harcamaları sebebiyle İstanbul esnafı da zengin olmuş ve israfta saray erkanı ile devlet adamlarını taklide koyulmuştu. Bu gibi israflar sefahatla beraber yürüdüğü için İstanbul'da yeni bir zevk ve eğlence havası esmeye başladı. Cevdet Paşa bu hususta maruzatında şunları yazmaktadır. Sultan ve kadın efendiler zamanın hükmüne uyarak arabalarla gezmeye başladılar. Ve herkese üstün görünmek için israf ve sefahata daldılar. Ve onlar da borçlu oldular ve alışverişlerine vasıta olan kahveciler ve baltacılar pek acayip suistimallere koyuldular. Mesela bir tacirden 100 bin kuruşa mal alırlarsa 50 bin kuruş da nakit alıp 150 bine senet verirlerdi. Bu cihetle Sarayı Hümayun'un 3 sene zarfında 3 milyon kese akçe borcu çıktı. Kulları fazla vakitlerimi kitap ve risale yazmaya hasrederdim. Bununla beraber İstanbul'da böyle zevk ve sefa rüzgarları esmeye başlayınca kulları da bütün hariç kalmadım. Şairlikten vazgeçmişken Gümüş Servi mazmunu ile şiir söyleyerek yine şairlere ve bazen mehtapçılara katışmaktan geri durmadım. Zendoslar çoğalıp mahbublar azaldı. Kavmi Lut sanki yere battı. İstanbul'da öteden beri delikanlılar için maruf ve mutad olan aşk ve alaka hali tebaisi üzere kızlara müntakil oldu. 3. Ahmet zamanından beri mutad olan kağıthane sırtı ziyade rağbet buldu. Gerek orada gerek Bayezid meydanında arabalara işaretlerle muaşaka usulü hayli meydan aldı. Fetih Paşa hakkında bir şey rivayet ederler. İnanmak istemem. Derler ki arz-ı hulus için Avrupa'dan kuvvet macununa mukabil ilaçlar, şaraplar getirtip zat-ı şahaneye takdim edermiş. Bu hudutsuz israf ve sefahatın tabii neticesi evvela pahalılık ve sonra da ahlaki çöküntüydü. Kırım Muharebesi sıralarında fiyatlar yükseldi. Muharebeden evvel tütünün okkası 60 kuruşken muharebe esnasında 300 kuruşa çıktı. Balta limanında evvelce 40 kuruşa satılan bir yalı 6 aylığı 40 bin kuruşa kiralanıyordu. Zevk ve sefahat paraya olan ihtiyacı arttırdı. Rüşvet, ceza kanunnamesiyle men edilmiş olduğu gibi vukela ve ulema rüşvet almayacaklarına, devlet malının iyi bir şekilde idare edeceklerine dair Kur'an'a el basmak suretiyle yemin etmişlerdi. Buna rağmen ortada ne ceza kanunnamesi ne de yaptıkları yemin varmış gibi hareket ediyorlardı. Camilerde vaaz eden bazı cesur hocalar, nazırların yaptıkları suistimalleri sayıp dökmekten çekinmiyorlardı. Devlet adamları durumu incelemek için toplandılar. Devlet masraflarının devlet gelirini aştığını müşahede ettiler. Tedbir aramadan önce maliyenin bu durumunu ifade etmek için bir terim araştırdılar. Ve Fransızca kriz kelimesinin muadili olarak buhran kelimesini buldular. İlk bütçe. Bu mali buhranda ve öncekilerinde Osmanlı maliyesinde ciddi bir bütçe usulünün mevcut olmayışının da amil olduğu şüphesizdir. Tanzimattan önce Osmanlı maliyesinde muayyen gelirleri muayyen hizmetlere karşılık göstermek usul olduğu için devletin umumi gelirini ve umumi masrafını tespit eden bir bütçe usulü yoktu. Her ne kadar 3 ayda bütün gelirlerle masrafların icmali bir muvazene cetveli halinde gösterilmekteyse de bu usulün de modern manada bir bütçeyle ilgisi olmadığı aşikardır. Bazı padişahların devirlerinde bütün gelir ve masraflar dikkat nazara alınarak bütçeler meydana getirilmişse de bu cihet her yıl için devamlı olarak tatbik edilen bir usul haline gelememiştir. Tanzimatın ilanından sonra ilk defa 1844 yılının sonunda geçen yılın tekmil gelirleri ve giderleri hesaplanarak devletin mali muvazenesi hakkında bir cetvel tertip edilmiştir. Bu cetvele göre devletin genel geliri 647 milyon, genel gideri 627 milyon, gelir fazlalığı da 20 milyon kuruştur. Ancak gelir fazlalığının tahsil edilememiş vergi artığı olduğu mevcut kayıtlardan anlaşıldığına göre devlet bütçesinin denk olduğu neticesine varılır. Bu denk bütçe idaresizlik ve israflar yüzünden 4-5 yıl içinde altüst oldu. Masraflar gelirlere üstün hale geldi ve muvazene açığı yıldan yıla artarak 1848'de 5 milyon 528 bin kuruşa vardı. Açığın kapatılması için Şam, Halep, Sayda ve Adana eyaletlerinde Mısır idaresinde bulundukları yıllarda daha sonraki yıllara ait bakaya verginin asker kuvvetiyle tahsiline girişildiyse de ancak 25 bin kese toplanabildi. Bu sebeple de açık kapatılamadı. Osmanlı tarihiyle ilgili meseleler üzerine yabancı dilde yazılmış bazı eserlerde de 1850 yılına doğru Osmanlı bütçesi hakkında aşağıdaki rakamlar verilmektedir. Bütçe gelirleri. Aşar 50 milyon 600 bin kuruş. Arazi vergisi 46 milyon kuruş. Haraç 9 milyon 200 bin kuruş. Gümrük 14 milyon 750 bin kuruş. Vasıtasız vergiler 34 milyon 400 bin kuruş. Mısır eyaleti vergisi 6 milyon 900 bin kuruş. Buğdan 460 bin. Eflak 230 bin. Sırbistan 460 bin kuruş. Toplam 731 milyon kuruş. Bütçe giderleri. Padişahın tahsisatı 75 milyon. Valide sultanın ve evli hemşirelerin tahsisatı 8 milyon 404 bin. Ordu 300 milyon. Donanma 37 milyon. Harp levazımatı ve kaleler 30 milyon. Bütün memurların maaşı 145 milyon. Dışişleri, elçilikleri ve konsolosluklar 10 milyon. Nafia işleri ve ziraate yardım 10 milyon. Vakıflar için yardım %6 faizli hazine bonolarının itfası için 9 milyon. Sehimler için 4 milyon. Tımar ve zehamet sahipleri ellerinden alınan mallar için tazminat 40 milyon. Toplam 731 milyon kuruş. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri bütçeleri örneğinde ilk olduğu iddia edilen bu bütçenin sıhhati hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Yalnız şurası muhakkaktır ki 1848 yılından itibaren Osmanlı maliyesi kronik buhranlar devresine girmiş bulunuyordu. Gelirler devlet giderlerini karşılamadığı ve yeni gelir kaynakları bulamadığı için devlet adamları Avrupa'dan borç para almak lüzumuna kanaat getirmiş bulunuyorlardı. Avrupa'dan borç para alınması. Hazine darlığını hariçten borç para almak suretiyle giderme fikri ilk defa 18. yüzyılın son yarısında 1. Abdülhamit devrinde Osmanlı devlet adamlarına musallat oldu. Fikir gerçekleşmedi. 3. Selim tahta çıktığı sıralarda devlet Rusya ve Avusturya ile harp halindeydi. Hazine tam takırdı. Avrupa devletlerinden borçlanmak fikri yeniden tartışma konusu oldu. Fakat böyle bir şeyin mazide örneği yoktu. Yabancı devletlerden birisine borçlanma düşüncesi korkunçtu, vazgeçildi. Bunun üzerine Cezayir ve Tunus beylerinin hazinelerinden borçlanmak suretiyle para temini düşünüldü. Fakat bu hazinelerin gerekli parayı verecek takatte olmadıkları anlaşıldı. Bundan sonra İslam devleti olması hasebiyle Fas'a başvurulması düşünüldü. Fas hakimi iskandil edildiyse de hakim intizar etti. II. Mahmud 1 Aralık borç almak için İngiltere nezdinde bir teşebbüste bulunduysa da teşebbüs bir neticeye vardırılmadı. Gülhaneciler ilk sıralar Gülhane hattındaki prensipler dairesinde maliyeye yeni bir düzen vereceklerini umdukları için onlar da aynı fikre yabancı kaldılar. Fakat yukarıda da açıklandığı üzere maliyeye yeni bir düzen vermek hususundaki teşebbüslerinde muvaffak olamayınca hariçten borç para almak suretiyle işin kolayına gitmeyi düşündüler. 1850'de fikir Meclis-i Vala'nın tetkikine sunuldu. Meclis olağanüstü hallerde veya memleketin bayındırlık işlerine sarf edilmek üzere dışarıdan akçe tedarik edebileceği neticesine vardı. Bu suretle bir nevi hukuki fetva elde edilmiş oldu. Zaten bu sıralar büyük devletler de siyasi olduğu kadar iktisadi ve mali fetihlere girişmiş bulunuyorlardı. Osmanlı İmparatorluğunu sermayelerini plase etmek için istifadeli bir saha olarak görüyorlardı. İlk borçlanma teşebbüsü. 1850'de Osmanlı maliyesi ciddi bir buhran geçirmekteydi. Umumi efkar telaşlı ve endişeliydi. Üstelik de Rusya ile siyasi münasebetler kötüleşmekte ve harp ihtimalleri verilmekteydi. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, maliyede reform yapmak suretiyle para tedariki için vaktin elverişli olmadığı düşüncesindeydi. Acil bir tedbir olmak üzere borç para alınması cihetine gidilmesini uygun gördü. Bir Paris bankasıyla bir Londra bankası anlaşarak Osmanlı Devleti'nin borçlanma isteğini karşılamayı kabul ettiler. İmzalanan mukabeleye göre borç para tutarı 55 milyon franktı. Bu 260 milyon kuruş tutuyordu. Bütçenin aşağı yukarı 3'te 1'i kadardı. 55 bin tahvile mukabil 27 yılda itfası kararlaştırılmıştı. Mukavelenin yürürlüğe girmesi için padişah tarafından tasdiki gerekliydi. Bu işlem yapılmadan tahvilat Paris'te piyasaya çıkarıldı. Bu olup bitti İstanbul'da hayret ve endişe uyandırdı. Bu sıralar Mustafa Reşit Paşa da sadrazamlıktan uzaklaştırılarak yerine Ali Paşa getirildi. Borçlanma aleyhtarları padişah üzerine baskı yapmaya başladılar. Fethi Paşa Abdülmecit'e pederiniz 2 defa Rusya ile muhabere etti. Bu kadar seferlik aşurdu. Bunca gaileler geçirdi. Hariçten bir para istikraz etmedi. Zamanı Hümayununuz asayiş üzere geçmiş olduğu halde istikraza alem ne der? Demekle padişah bundan müteessir olarak istikrazın men'ini iltizam buyurdu. Ali Paşa ile Fuat Efendi Paşa padişahı borçlanma hususunda ikna etmeye pek çok çalıştılar. Abdülmecit dayandı. Ben bu devleti selefimden nasıl bulduysam halefime öyle vereceğim. Eğer bu istikraz bozulmazsa saltanattan feragat ederim demek suretiyle istikrazı önledi. Mukabele feshedildi. Sonu baştan kestirilemeyen bu teşebbüs devlete 22 milyon kuruşa mal oldu. İlk borçlanma. Devletin her türlü düzene konulamayan mali durumunu 1854'te başlayan Osmanlı-Rus harbi büsbütün kötüleştirdi. Harp ihtiyaçları için olağanüstü bir bütçeye ihtiyaç hasıl oldu. Yeni gelir kaynakları aramaya durum elverişli değildi. İstikraza başvurulması artık bir zaruretti. İngiltere ve Fransa ile Rusya'ya karşı bir iltizam imzalanmıştı. Bu iki devlet de Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş gücünün artırılmasında mutabık kalmışlardı. Babali'nin borç para alma teşebbüsünü desteklemeye karar verdiler. Mukavele 24 Ağustos 1854'te Londra'da Palmer, Paris'te Goldschmidt müesseseleriyle akdedildi. Buna göre Osmanlı Devleti 3 milyon İngiliz lirası yani aşağı yukarı 330 milyon kuruş elde edecekti. İhraç değeri %80, faizi yılda %5, resul male mahsup akçe de %1'di. Osmanlı hükümeti borçlanmaya karşılık olarak Mısır hazinesinden almakta olduğu paradan 30 milyon kuruş gösterdi. Bu para Mısır Hidivi tarafından doğrudan doğruya ve müayyen taksitlerle İngiliz veya Fransız bankasına teslim edilecekti. İkinci borçlanma 1855. İlk borç para Kırım Muharebesi sona ermeden önce eridi. Her ne pahasına olursa olsun harbe devam etmek bir zaruret idi. Önceleri yapıldığı gibi müsaade usulüne veya örfi vergilere başvurmak suretiyle para tedarikine imkan yoktu. Yeni bir istigraz yapmak tek çıkar yoldu. Bu sefer Rothschild müessesesinden ihraç fiyatı %102, 5/8 ve faiz haddi %4 olan ikinci bir istigraz yapıldı. Bu istigraz Osmanlı Devleti'ne aşağı yukarı 5 milyon İngiliz lirası, yani 545 milyon kuruş getirecekti. İstigraza karşılık olarak da Mısır vergisinden serbest kalan paranın bir kısmıyla Suriye ve İzmir gümrük varidatının bir kısmı gösterilmişti. Üçüncü borçlanma 1858. Evvelce alınmış olan borç paralar devlete gelir getirecek kaynaklara sarf edilmemişti. Devlet adamları da maliyeyi ıslah edecek bir kifayette bulunmuyorlardı. Islahat fermanıyla Avrupa'ya karşı hakka ve adalete dayanan bir devlet maliyesinin kurulacağı taahhüt edildiği için keyfi mali tedbirlerle hazine gelirini artırmaya da imkan kalmamıştı. Bu durum karşısında bile devlet israf içinde yüzmekteydi. Mehtap alemleri, lüks eşya kullanmak merakı arttıkça artıyordu. Saray, masrafları için sarraflardan %45 faizle para alınıp sarf ediliyordu. Padişahın tasarrufa riayet için verdiği emirlerle yaptığı tehditlerin hükmü ancak birkaç gün sürüyordu. Bu durum karşısında kağıt paranın kıymeti düşmüştü. Yüzlük altın 160'a çıkmış bulunuyordu. Halk arasında vükelaya ve hatta padişaha ağır sözler söyleniyordu. Elçiliklere imzasız mektuplar gönderiliyor ve bunlarda Abdülmecid'in tahttan indirilebileceği bile ifade ediliyordu. Bu durumun içinden çıkmak için yeni bir istigraz akti devlet erkanı için en kolay çare gibi göründü. Fakat Avrupa sermayedarları Osmanlı Devleti'nin mali imkanlarından şüphe etmeye başlamışlardı. Bab-ı Ali, devletin mali itibarını sağlamak için maaşlarda tasarruf yapmaya, bütçeyi hazırlamak için bir meclisi maliye teşkil etmeye karar verdi. Yabancılar bu tedbirleri iyi karşılamakla beraber yeter görmediler. İngiliz elçisi Bab-ı Ali'ye hazinenin gelirini artırmak için sunduğu bir projede, Avrupalıların düşünce ve tecrübelerinden istifade edilmedikçe devlet idaresini düzene koymak mümkün olmadığını işaret ederek yabancılara Osmanlı İmparatorluğu'nda halkın tabi olduğu şartlara göre mülk icar etme veya satın alma haklarının verilmesini teklif ediyordu. Bu projenin tesiriyle olacak Meclis-i Maliye'ye 3 eznebi delege alındı. Meclis, vasıtalı ve vasıtasız vergilerin alınma usullerini ıslah etmeyi, kağıt parayı kaldırmayı tetkik etti. Fakat pratik neticelere varamadı. Mamafi, bütün bu çalışmalar ve bilhassa Osmanlı Bankası'nın kurulmuş olması, yabancı sermayedarları bir dereceye kadar tatmin edebilmişti. Bu sayede Londra'da Palmer ve ortakları müessesesiyle 5 milyon İngiliz lirası değerinde yeni bir istigraz yapıldı. Buna karşılık da İstanbul Gümrüğü hasılatıyla Oktruva resminin senelik gelirinden bir kısmı gösterildi. Bu hasılatın muntazam olarak tahsiline tahvil hamilleri tarafından seçilen delegelerin nezaret etmesi mukavele hükümleri icabındandı. Bu hüküm Duyun-u Umumiye İdaresi'nin ilk temel taşı demekti. Dördüncü borçlanma 1860. Artık devlet için borç para almak suretiyle yaşamak ihtiyat haline gelmişti. İç ve dış borçları tutarı 1774 milyona ulaşmış bulunuyordu. Bu borçların faizleri ödenmediği takdirde iflas muhakkaktı. 1860'ta Bab-ı Ali yeni bir istigraz için Londra'ya başvurdu. İngiliz hükümeti aşağıdaki şartları koştu. 1. Devletin tasarrufunda bulunan araziye Osmanlı tebaasının tabi olduğu şartlar dahilinde yabancılara tasarruf hakkının tanınması. 2. Tahsil edilecek paraya karşılık bir istigraz akdedilmesi. 3. Vakıf sisteminin kaldırılması. 4. Osmanlı maliyesinin kontrolü için milletler arası bir komisyon kurulması. Bab-ı Ali bu şartları kabul etmedi ve istigraz için Paris'e başvurdu. Banker Mires ile bu hususta bir mukavele imzalandı. %6 faizle 400 milyon frank Osmanlı hükümetine verilecekti. Bu istikraza karşı hükümet gümrük ve tuzlu balık rüsumunu, Filibe gül yağı resmini, Bursa ve civarı ipek aşarı ve gümrük hasılatını, Edirne ipek ve midilli ve karesi ve İzmit zeytin aşarını, Samsun ve civarı tütün ve gümrük resmini ve daha başka resimleri karşılık gösterdi. İstigraz piyasada iyi kabul görmedi ve türlü buhranlı safhalarla sona erdi. Abdülmecit devrinin mali durumunun hülasası. Yukarıda yazılanlardan da anlaşıldığı üzere Abdülmecit devrinde muvaffakiyetle işleyen yeni bir mali sistem kurulamamıştır. Devlet adamlarının bu hususta yeter bilgiye sahip olmamaları başlıca sebebi teşkil eder. Avrupalılardan yapılan istikrazlara karşı devletin karşılık gösterdiği gelir kaynakları iltizama verilen vergiler mahiyetini almıştır. Bu istikrazlar sonunda yabancıların Osmanlı maliyesine müdahaleleri kendini göstermeye başladı.